Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Recep Özdem'le birlikte sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Program konumuza girmeden önce sizlere iletişim adreslerimizi vermek istiyorum. Dilerseniz bize Doktor İlham Ayrancı ile Gönül Sohbetleri Facebook adresinden yazabilir. Türkiye dışından arayacaklar çift 0 ve artı 90'dan sonra 312 463 34 19 ve 312 463 34 21 numaralı telefonlardan bize ulaşabilir ve sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. İletişim adreslerimizi de verdikten sonra sözü daha fazla uzatmadan bereket, şifa dileği ve duasıyla programımıza Diyanet İşleri Başkanlığı, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Kurra Hafız, Fatih Okumuş hocamızdan Kur'an tilaveti dinleyerek başlayalım. Hocamız bugün Ali İmran Suresi 104 ila 109. ayetlerini okuyacak. Kur'an tilavetinin ardından da programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda kötülük kavramı üzerinde durmak istiyoruz. Vabisa isimli sahabi kötülüğün ne olduğunu sordu Peygamber Efendimiz'e. Hazreti Peygamber, insanlar onaylasa bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir kötülük buyurdu. İnsanlar onaylasa bile gönlünü huzursuz eden ve senin içinde bir kuşku bırakan şey kötülük, vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir şeklinde cevapladı Peygamber Efendimiz. Böylece ashabından vicdan muhasebesi yapmalarını istiyor ve onlara Allah'ın verdiği akıl ile kötülüğü tespit etme yolunu öğretiyordu Peygamber Efendimiz. Kur'an'da da kötülük için günah, çirkin, zarar, bela, en değersiz ve en aşağı olan gibi kavramlar kullanılmakta. Değerli dinleyicilerimiz, İslam'ın eşsiz ahlak anlayışında kötülük, akla gelmesinden ve kalbe düşmesinden bile çekinilen bir durumdur. Kötü davranışları alışkanlık haline getirmek bir yana, zevk için bir kez denemek bile çok gelir inançlı insana, çok gelmeli. Çünkü kötülük bir akla takıldı mı gerisi tehlikelidir artık. Esas olan bunun için baştan önlem almaktır. Aynen Resulullah Efendimizin yaptığı gibi. Hani gecenin karanlığında Peygamber mescidine doğru yaklaşan iki sahabi mescidin kapısında özel bir görüşmenin gerçekleştiğini fark edince telaşlanmış, hızlıca geçip gitmek istemişlerdi oradan. O sırada Hazreti Peygamber mescidin kapısının eşiğinde bir hanımla konuşuyordu da bu sebeple yapmışlardı bunu. O sırada Peygamber Efendimiz de onları fark etmiş ve "Yavaş olun, yanımdaki eşim Safiye binti Hüyey'dir" buyurarak onların eşiyle görüşmesini bilmelerini istemişti. Bunun üzerine sahabiler "Sübhanallah, biz senin hakkında başka türlü nasıl düşünebiliriz ey Allah'ın Resulü" dediler. En kibar dille bile olsa uyarılmak ağırlarına gitmiş olmalıydı. Ama iletişimde daima açıklığı öngören, dedikodu ve vesvesenin nerelere vardığını defalarca tecrübe etmiş o yüce ahlak önderi, gecenin o anında iki dostuna iki cümle ile dersini veriyor ve "Şeytan insanın içinde kanın dolaştığı yere kadar ulaşır. Kalbinize bir kötülük düşürür diye endişe ettim" buyurdu Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyicilerimiz, dilerseniz şimdi bir ilahi arası verelim. Hasan Aykut, "Aşkın ile aşıklar" diyecek. İlahi arasından sonra konuyla ilgili gelen soruların cevaplarıyla sohbetimize devam edeceğiz.
Seni seven kişi verir yoluna başı, çok seni sev- sensin ya Habib Allah.
Aşık Yunus'un canım, ilmi şefaat yarım. Aşık Yunus'un canım, ilmi şefaat yarım.
Alemlerin sultanın sensin ya Resul.
Facebook Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri sayfasına 7/24 soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, kötünün kötülüğünü nasıl biliriz şeklinde bir soru var önümüzde. Biz de sohbetimize bu sorunun cevabıyla devam ediyoruz. Bir şeyin iyi veya kötü olduğunu belirleyen Yüce Allah'tır. Aslında insan aklı ile iyiyi kötüyü ayırt edebilme yeteneğine sahip. Ancak bunu bazen karıştırabilmekte. Nitekim ayet-i kerimede olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilemezsiniz buyurulmaktadır Bakara suresi 216. ayetinde. Dahası insan bazen hayrı ister gibi şerri de isteyebilmekte ve bazen bunu yapmakta akıbeti bilemediğinden. Değerli dostlar, dünyada meydana gelen bütün iyilikler ve kötülükler her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın bilgisi dahilinde. İşte bu sebeple O bildirir, O bilir ve bildirir bize iyiyi ve kötüyü diyoruz. Peygamber Efendimiz de ashabına kötü karakter özelliklerini tanıyıp onlardan uzaklaşmalarını istiyor. Zaman zaman onlara belirli kötülükleri de anlatıyordu. Örneğin emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter. Düşmanlık duygularıyla hayatını sürdürmen kötülük olarak sana yeter. Kişinin Müslüman kardeşine hakaret etmesi ona kötülük olarak yeter. Bir grubun yanına bir yüzle, öbür grubun yanına başka bir yüzle giden iki yüzlü kişi insanların en kötülerindendir. Bir grubun yanına bir yüzle, öbür grubun yanına başka bir yüzle. İki yüzlü kişi insanların en kötülerindendir. İfadeleri Peygamberimizin bu konudaki uyarılarından sadece birkaçı. Peygamber Efendimiz en kötü insan tiplerini haber verirken eşinin mahrem sırlarını çevreye yayan, kimseleri insanların çirkefliğinden korunmak için terk ettikleri kişileri zikretmektedir en kötü insan tiplerini sayarken Peygamberimiz. Hocam, yapmaya niyet ettiğimiz kötülüğü terk etmenin sevabı var mı diyor bir dinleyicimiz. Peygamber Efendimiz yapılmak üzereyken terk edilen, işte yiğitlik burada, yapılmak üzereyken terk edilen kötülüklerin kişiye ecir de kazandıracağını bildiriyor ve buyuruyor ki bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapamazsa Allah o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Bir şey yapmaya niyet ediyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Allah size yapmış gibi sevap yazıyor. Eğer hem niyetlenir hem de iyiliği yaparsa bir mümin 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e kadar, daha fazlasına kadar çıkarır Allah Teala. Ama eğer kötülük yapmaya niyet eder de sonra vazgeçerse Allah ona tam bir iyilik sevabı yazar. Şayet kötü bir şeyi yapmaya hem niyetlenir hem de onu yaparsa Allah o kimseye sadece bir tek günah yazar buyuruyor Müslim'de geçen hadislerinde Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyicilerimiz, işlenen günahların affedilmesini sağlayan çarelerden biri de ayette bildirilen iyilikler kötülükleri giderir. Hud suresi 114. ayet-i kerimedir. İyilikler kötülükleri giderir prensibini uygulamaktır günahların affedilmesini sağlayan çarelerden biri. Peygamber Efendimiz yakın dostu Ebu Zerre şu tavsiyede bulunur. İttegillah haythuma kunte. İttegillah haythuma kunte. Nerede olursan ol ya Ebu Zer. Allah'tan kork. Nerede olursan ol. Kötülüğün ardından hemen bir iyilik yap ki onu, yani o kötülüğü yok etsin yaptığın iyilik. Peki kötülüklerden korunmanın bir yöntemi var mı? Kötülüklerden korunmanın en önemli yöntemlerinden birisi hepinizin aklına geldiği gibi eğitim, insanları eğitmek. Yeni nesiller kötülüklere bulaşmadan evvel hırs, intikam, zulüm, başkalarına acı verme gibi olumsuz davranışlara karşı eğitilmeli. Paylaşmayı, kanaati, adaleti öğrenenler kötülüğü değil, iyiliği tercih ederler, öyle değil mi? Kötülüklere karşı tavır almak, müdahale etmek de önemli tabii. Hazreti Peygamber, iyilik ve kötülükleri anlatmak kadar gerektiğinde kötülüğe engel olmanın da önemini geçmiş milletlere örnek vererek anlatıyor ve onları helake sürükleyen sebeplerden birinin de iyilikleri anlatıp kötülüklerden alıkoymada ihmalkar davranmalar olduğunu ifade ediyor. İşte bu vurdum duymazlıkları sebebiyle Allah Teala onları birbirine benzetiyor ve kötüler ve tabii kötüler çoğalınca kötülükler de çoğalıveriyor. Allah Resulü bunları anlattıktan sonra oturduğu yerden doğrularak dikkat ediniz. Allah'a yemin olsun ki ya iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ya da sizin sonunuz da onlar gibi olur buyuruyor. Allah muhafaza eylesin. Sizden bir kimse kötü bir iş gördüğünde onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben nefret etsin. Hadisi de kötülüğün imkanlar ölçüsünde ölçülü ve dengeli bir şekilde engellenmesi gerektiğine işaret etmekte. Dua ile kötülüklerden korunabilir miyiz? Şimdi de bu soruya cevap arayalım. Değerli dostlar, bildiğiniz gibi geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlandığı halde Allah'ım yaptığım işlerin kötülüğünden, henüz yapmadığım işlerin kötülüğünden sana sığınırım diye dua ediyor Peygamber Efendimiz. Dualarında kötülüklerden korunmaya geniş yer ayırıyor Peygamber Efendimiz. Ayrıca onun en ayrıntılı dualarını kötülüklere karşı tekrarlaması manidar, ilginç. Peygamber Efendimiz vücutun organlarının tek tek sayılmasını ve her birinin doğurabileceği kötü amellerden Allah'a sığınılmasını istemiştir. Allahümme inni e'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi. Allah'ım kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve nefsimin kötülüklerinden sana sığınırım. Bu konuda neyin iyi ve hayırlı olduğunu Allah'a danışmak anlamına istiare duası özel bir anlam taşıyor, istiare duası. Allah'ım neyin hayırlı olduğunu senin ilmine danışıyorum. Senin gücünden güç ve büyük nimetlerinden pay istiyorum. Allah'ım sen bilirsin, ben bilemem, senin gücün yeter, benim gücüm yetmez sözleriyle başlayan duanın kötülüklerden korunmayla ilgili bölümü şöyle. Eğer bu iş benim dinim, yaşantım, yakın ve uzak geleceğim için, kötü ise o işi benden uzak tut, beni de o işten uzak tut şeklinde dua edebiliriz. Eğer bu iş benim dinim, yaşantım, yakın ve uzak geleceğim için kötü ise Allah'ım o işi benden uzak tut, beni de o işten uzak tut şeklinde dua edebiliriz Rabbimize. Peygamber Efendimiz gece uykuya yatmadan önce kılınacak iki rekatın ardından okuyacakları ve hayatın içindeki somut zorlukları aşmalarına yardımcı olacak. Hayatın içindeki somut zorlukları aşmalarına yardımcı olacak bu duayı genç sahabi Cabir bin Abdullah'ın ifadesiyle her işlerinde uygulamak üzere tıpkı Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretiyordu çevresindekilere. Bu hadis-i şerif Buhari'de geçiyor, Tirmizi'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor ve Nesai'de geçiyor. Gördüğünüz gibi 4 hadis kitabında geçiyor değerli dinleyicilerimiz. Sonuç olarak şunları ifade etmek istiyorum. İslam ahlakı açısından kötü davranışlardan korunmak için her zaman dikkatli olmalı. Bu arada göz ardı edilmemesi gereken önemli noktalardan birisi de insana verilen iyi ve kötüyü seçme yeteneği ve buna bağlı olarak üstleneceği sorumluluk insanın. Çünkü kişinin bu dünyadaki ilişkilerinin niteliği, aile ortamındaki mutluluğu ve iş yaşantısındaki başarısı birinci derecede kendi seçimiyle ilgilidir. Ahiret hayatında da bu dünyadayken yapıp ettiklerinin hesabının verilecek olması, dünyada yaptığımız hayat biçimimizin sadece dünyaya ait olmadığı, ahirete de yansıdığı anlamına gelir. Nazihat suresi 37 ila 41. ayetlerinden öğreniyoruz ki, dünyada kötülük edenlerin ahiretteki sığınağı cehennemdir. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötülüklerden alıkoyarsa, onun varacağı yer ise cennet olacaktır. Bilinçli olarak kötü ve yanlış davranıp da çevresine zarar veren bireyin kıyamet günü suçlayacağı tek kişi yine kendisi olacak. Kıyamet günü herkes yine kendisini suçlayacak. Dolayısıyla Allah'ın rızasına uymak, kötülüklerden uzak olmak Allah'ın izniyle ve iyiliğe ulaşmak için Peygamber Efendimizin yaşayışıyla bizzat temsil ettiği kötülük yapmayan, yapana da engel olan insan modeli hepimize örnek olmalı. Kur'an-ı Kerim'in hiç unutulmaması gereken Maide 79. ayetinde Yüce Allah Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenen inançsız kimselerin ortak özelliklerini sayarken şöyle buyurmaktadır. Onlar yaptıkları herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazdı. Ne kötüydü bu yaptıkları değerli dinleyicilerimiz. Dilerseniz bir ilahi arası daha verelim. Fatih Koca buyruk senin diyecek. İlahi arasından sonra sohbetimize sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edelim.
Ya Rabbena, Ya Rabbena, lütfu kerem, ihsan senin. Ya Rabbena, Ya Rabbena, fazlı kerem, ihsan senin. Buyruk senin, ferman senin, derd ehline derman senin. Buyruk senin, ferman senin, derd ehline derman senin. Müznibilere gufran senin, müznibilere gufran senin. Ya Rabbena, Ya Rabbena, lütfu kerem, ihsan senin. senin. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem, ihsan senin. Sensin bizi icat eden, doğru yola irşad eden. Sensin bizi icat eden, doğru yola irşad eden. İhsanımı mutad eden, ihsanımı mutad eden. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem, ihsan senin. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem, ihsan senin.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Namazda niyet sadece kalben yapılsa, yeterli olur mu? Kılınan namaza farz ya da sünnet diye niyet etmek gerekir mi? Diyor dinleyicimiz. Niyet, bildiğiniz gibi namazın şartlarından biri. Niyet kalbe ait bir iş olup kişinin bir şeye karar vermesi, hangi işi ne maksatla yaptığını bilmesi demek niyet. Namazda muteber olan kalpteki niyettir. Dil ile söylenmemesinin bir zararı yoktur. Farz ya da vacip kılan bir kişinin hangi namazı kıldığını tayin etmesi gerekir. Bu yeterlidir. Kendisinin bilmesi yeterlidir. Dil ile söylenmemesinin bir zararı yoktur. Yine namazla ilgili bir başka sorumuz var. Dinleyicimiz, yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir diyor. Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir? Değerli dinleyicilerimiz, yatsı namazının vakti akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, imsak vaktine kadar devam eder. Yatsı namazı bu süre içerisinde herhangi bir vakitte kılınabilir. Bununla birlikte bazı alimler bütün farz namazlarda olduğu gibi yatsı namazını da vaktinin ilk diliminde kılmanın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi gereğince daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. Namazda surelerin Türkçe tercümesi okunabilir mi? Çok ciddi, çok önemli bir soru bu. Namazda surelerin Türkçe tercümesi okunabilir mi sorusu bugünkü cevaplayacağımız aynı zamanda son soru olacak ancak çok önemli bir soru. Değerli dinleyicilerimiz, namazda surelerin Türkçe tercümesinin okunması caiz değildir. Çünkü namazda kıraat yani Kur'an okumak kitap, sünnet ve icma ile sabit bir farzdır. Kur'an'da tam 10 yerde Kur'an'ın Arapça olduğunu ifade eden ayetlerden sadece mananın değil lafızlarının da Kur'an kavramının içerisine dahil olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu sebepledir ki herhangi bir Kur'an tercümesinin Kur'an hükmünde olmadığı konusunda tam anlamıyla Kur'an hükmünde olmadığı konusunda İslam alimleri görüş birliği içindedir. Tercüme bir sözün bildiğiniz gibi anlamını başka bir dille ifade etmek demek. Ancak hiçbir tercüme aslının yerini tutmaz. Hele Kur'an gibi bir kitap olunca. Kur'an-ı Kerim gibi ilahi belagata haiz bir kitabın aslı ile tercümesi arasında fark, yaratan ile yaratılan arasındaki fark kadar büyüktür. İnanınız buna. Çünkü birisi yaratan, Yüce Allah'ın kelamı, diğer ise yaratılan kulun aciz beyanı. Kaldı ki İslam dini evrensel bir din. Bir düşünün. Değişik dilleri konuşan bütün Müslümanların ibadette ortak bir dili kullanmaları onun evrensel oluşunun bir gereği. Herkesin konuştuğu dil ile ibadet yapmaya kalkışması Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği ve bugüne kadar uygulana gelen şekle ters düşeceği gibi içinden çıkılmaz bir takım tartışmalara da yol açacaktır. Öte yandan sayısı yüzleri aşan tercüme ve meal arasından üzerinde birlik sağlanacak birisinin namazda okunmak üzere seçilmesi ve bunu herkesin benimsemesi de asla mümkün görülmemekte. Kur'an'ın bir metni var. Dünyadaki gelmiş geçmiş bütün Müslümanlar aynı metni okuyor. Dolayısıyla bir birliktelik de böylece sağlanmış oluyor. Oysa yüzleri aşan kesinlikle binleri aşan tercüme ve meal arasından üzerinde birlik sağlanacak birisinin namazda okunmak üzere seçilmesi ve bunu herkesin benimsemesi de hele bütün ülkeleri düşündüğünüz zaman hiç mümkün değil. Bir ülkede bile mümkün değil bu. İşte bütün bu sebeplerden dolayı namazda Türkçe tercümesinin okunması Kur'an'ın metni yerine Türkçe tercümesinin okunması caiz değildir diyoruz değerli dinleyicilerimiz. Değerli dinleyicilerimiz bu sorunun cevabıyla birlikte bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.